Ayrım 46.
Çünkü haber peşinde koşmaktan o ilk beyannamenin formalitelerini tamamlayamadım. Şu işi bitireyim dediğim zamanlarda da hep bir aksilik çıktı. Bir seferinde nüfus kağıdı sureti kayboldu. Bir seferinde fotoğraf sayısı eksik kaldı. Sonra beyannamelerin içeriği değişti. Yenisini yazıp onaylatıp tamamlatarak basın yayına başvuruda bulunduğum zaman neredeyse 2 yıllık gazeteciydim. Ama süre beyannamenin veriliş gününden başladığı için 2 yıl daha beklemem gerekti. Yazı işleri, Berik Sağlam Subaşı. Bizim istihbarat servisinde şefimiz İlhan Paniç'in kutsal haber kutusundan çıkıp yazı işleri müdürlüğüne, kısaca yazı işlerine giden haberlerimizi 3 kişiden biri okurdu. Biri beni gazeteye kabul eden Münir Berik'ti, ikincisi Cemal Sağlam, üçüncüsü Nihat Subaşı. Tabii bu üçlü arasında en yüksek mevkide olan Münir Berik'ti. Münir Berik'in üstüne daha önce belirttim, Nihat Erim vardı. Erim gazetenin siyasi patronu sayılırdı. Fakat manşetlerin siyasi çizgisinin dışında gazetenin iç yönetimine karışmazdı. Münir Berik bugünkü genel yayın müdürlerinin işini yapardı. Daha önce belirtmiştim, o zamanın gazetelerinde genel yayın müdürü diye bir ünvan yoktu. Bugünkü genel yayın müdürlerinin yaptığı işleri yapanın sıfatı yazı işleri müdürüydü. Münir Berik'in görevi de oydu ama bu gazetenin kimlik kutusunda yer almazdı. Yazı işleri müdürü olarak Berik'in yardımcısı Cemal Sağlam'ın adı görünürdü. Bu gazetenin hukuki sorumluluğunun Cemal Sağlam'ın üzerinde olması demekti. Gazetelerde şimdiki gibi ayrı bir sorumlu müdür yoktu. Yazı işleri müdürü olarak adı yayımlanan gazeteci yayının tüm sorumluluğunu üstlenmiş olurdu. Bunun sonucu olarak gazete hakkında açılan her hukuk veya ceza davasının sanık sandalyesinde Cemal Sağlam otururdu. İç sayfa yazıları gibi bizim haberlerin çoğunu da Cemal Sağlam okurdu. Başlıklarını atar sayfadaki yerlerini işaretlerdi. Parti siyasetiyle ilgili haberlerin değerlendirilmesini de genellikle o yapardı. Tabii son karar yetkisi Münir Berik'teydi. Ancak onun asıl ilgisi siyaset haberlerinden çok siyaset dışı haberlere yönelikti. Siyaset haberleri tabii önemliydi. Ulusun sahibi partiydi. Partinin ulusu çıkarmasının nedeni de kendi siyasetini anlatmaktı. Fakat bir gazete parti gazetesi de olsa yegane işini siyaset haberi vermek gibi görürse okunmaz hale gelirdi. Siyaset haberlerinin yanında herkesi ilgilendiren genel haberleri de vermeliydi ki okunurluğunu kaybetmesin. Yoksa partinin kendi siyasetini anlatmak için çıkardığı gazeteyi partililerden başka kimse okumazsa onun partiye de faydası olmazdı. Kaldı ki partililerin de sadece siyaset haberlerine değil genel haberlere de ihtiyacı vardı. Ama partide bu basit gerçekleri anlamayan politikacı çoktu. Gazetenin parti haberleriyle doldurulmasını isterlerdi. Tabii o arada kendi haberleriyle. Benim demecimi uzun verin, haberimi 1. sayfanın tepesine koyun, resmimi de unutmayın gibi talepleri hiç eksik olmazdı. Münir Berik bu eğilimin baskısının gazeteyi parti bülteni haline getirmesini önlemeye çalışırdı. Bu çabasında ulusun siyasi patronu Nihat Erim'den de gizli gizli destek görürdü. Çünkü Erim politikacıydı ama Berik'in haklı olduğunun farkındaydı. Benim haberimi küçük göstermişler diye kendisine şikayette bulunan politikacı arkadaşlarını, vallahi bazen yanlışlıklar da oluyor ama gazetedeki gazetecilere de fazla karışamıyoruz gibi laflarla idare ederdi. Münir Berik de bu desteğe dayanarak politikacı haberlerini mümkün olduğu kadar kısıp herkesi ilgilendiren genel haberlere, fotoğraflara da yer açmaya çalışıyordu. Ayrıca iç sayfalarda sanata, kültüre, tiyatroya, sinemaya, polis romanı dizilerine yer ayırıyordu. Politikacı demeçleriyle dolayısıyla politikacı şikayetleriyle uğraşma işi de daha çok Cemal Sağlam'a kalıyordu. Cemal Sağlam'ın particiliği de vardı. Parti içi dengeleri iyi bilirdi. Bu görevin altından olabildiğince kalkabilecek en iyi yönetici oydu. Zaman geçtikçe ikisi tarafından da sık sık çağrılır oldum. Berik'in de Sağlam'ın da haberlerimle ilgili düşünceleri olumluydu. Bana doğrudan doğruya iş vermeye başladılar. Cemal Sağlam'ın verdiği işler daha çok partiyle ilgiliydi. Partinin bir yerde bir toplantısı olacak, oraya gidip yapılan konuşmaları özetleyeceğim. Partinin bir milletvekili demeç vermek istiyor, onu yazacağım. Tabii o zaman ses bandını almak diye bir olanak yok. Zaten tape recorder denilen şey daha ortada yok. Bunları hep hızla not alarak yapacağım. Münir Berik ise benden siyaset dışı röportajlar istiyordu. Mesela Bulgaristan'dan gelip Sincan'a yerleşen göçmenlerle görüşmemi. Mesela güzellik yarışmasını kazanan Ankara güzeliyle söyleşi yapmamı. Berik'in istekleri tabii daha çekiciydi. Onları daha bir ilgiyle yerine getiriyordum. ama Sağlam'ın verdiği siyasi işleri de aksatmıyordum. Yazı işleri üçlüsünün en genci Nihat Subaşı'ydı. Geceleri çalışırdı. Berik ile Sağlam gazeteden ayrıldıktan sonra o kalır sabaha karşı 2'ye 3'e kadarki işleri yapardı. Onunla da sık görüşür olmuştuk. Çünkü bana verilen görevlerin bir kısmı akşamki olaylarla ilgiliydi. Onları izleyip yazmam Subaşı'nın egemenliğindeki gece saatlerine sarkıyordu. İşim bittikten sonra da onun ısmarladığı çayları içiyordum. Tabii sigarayla birlikte. Sigara içmeye kısa sürede alışmıştım. Nihat Subaşı'ya Nihat ağabey derdim. Cemal Sağlam'a da Cemal ağabey. Münir Berik'e hep Münir bey dedim. Niçin oldu bilmem. Herhalde ilk karşılaşmanın etkisinin sonucu. Berik bana hepsinden daha yaşını başını almış gibi gelmişti. Oysa sonradan öğrendim. Cemal Sağlam'ın yaşı onunkinden fazlaymış. Yaşı bana yakın olanlarla senli benliydik. Muhabirlerden Gazanfer Kunt hariç o ağabeydi. Hepsiyle kısa zamanda iyi arkadaş olduk. Öteki servistekilerle de öyle. Çok efendi çocuk şu Bülent Bey. Aralarında Bülent Ecevit de vardı. Onunla dostluğumuz daha sonraları siyasetin çalkantıları içinden de geçti ama hep devam etti. Onu ilk nasıl tanıdığımı anlatayım. Hatta en iyisi 30 yıl önceki bir yazı dizimde anlatmıştım. O zamanki hafızamla yazdığım birkaç paragrafı aktarayım. Gazetelerin istihbarat yani haber servislerinin gireni çıkanı çok olur. Muhabirler de günün çoğu saatlerinde dışarıdadırlar. Gazeteye sadece haberlerini yazmak için gidip gelirler. O arı kovanı gibi trafik içinde odaya girip çıkanlardan pek çoğuyla ilk karşılaşmamı hatırlamam. Bülent Ecevit'le ilk karşılaşmamı hatırlarım. Niçin? Alışılmamış derecede bize yabancı gelecek derecede nazikti de onun için. Galiba bir konser ya da bir başka toplantı haberiyle ilgili bir şey söylemek için gelmişti. Ben önümdeki haberle uğraşırken devamlı olarak, ''Efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Rica etsem, mümkünse'' gibi bizim odada nadiren kullanılan kelimeleri işittikçe dikkatim tabii oraya çevrildi. Üstelik sadece üslubu değil, giyimi de yabancıydı. Üstünde galiba biraz kırçıllı bir kumaştan dirsekleri yamalanmış gibi meşinle kaplı bir ceket vardı. Ceketin içinde de gene meşin bir yelek. İşin tuhafı bizim öteki arkadaşların konuşma üslubunda da birdenbire bir değişiklik olmuştu. Sabahları odaya girerken herkesin merhaba Allahsızlar diye selamlayıp feneri nerede söndürdünüz diye sormaya ve amirleriyle konuşurken de nezaket kelimelerine pek yaklaşmamaya alışmış bir arkadaşımız, kendinden yaşça belki daha küçük olan ona aman Bülent Bey biz rica ederiz ne demek efendim bir kahvemizi içseydiniz demeye başlamıştı. O odadan çıkınca da arkadaşımızın gözü bana takıldı. Üslubundaki değişikliği açıklama ihtiyacından olacak, gelenin kimliği hakkında bir benim bilgim yoktu çünkü. Çok efendi çocuk şu Bülent Bey dedi. 30 yıl öncesindeki o yazı dizisini yazarken Bülent Ecevit'le ilk karşılaşmamı böyle hatırlamıştım. Ecevit Ulus'a benden 3 ay önce girmişti. Londra'da Türk basın ateşiliğindeki görevinden dönüşünden sonra. Ulus'la çalıştığı oda gazetenin parti adına siyasi patronu Nihat Erim'in odasının yanındaki odaydı. Orada işe başlayışını aynı dizide kendi anlatmıştı. Şöyle, Ulus'a Eylül ayında girmiştim. Gazetenin başında parti adına siyasi yönetici olarak Sayın Profesör Nihat Erim bulunuyordu. Beni de Ulus gazetesine o almıştı. Odam Sayın Erim'in odasına bitişik odaydı. İlk dönemimde bana ne görev verileceği pek kestirilemedi. Ben de ne yapacağımı pek bilemedim. İlkin çeviriler yaptım, daha sonra o zamanki ilgilerime uygun olarak sanat eleştirileri yazmaya başladım. Benim ilk tanıdığım sıradaki Bülent Ecevit'in uğraş alanı oydu. Daha çok sanatla meşguldü. Şiir üzerine, resim üzerine yazılar yazıyordu. Ankara'da açılan sergilere gidiyor, ressamlarını tanıtıyor ve eleştiriyordu. Ankara'ya gelen edebiyatçılarla söyleşiler yapıyordu. Ankara'da Helikon adında bir sanat derneği vardı. Ecevit eşiyle birlikte onun üyesiydi. Oraya da vakit ayırıyordu. Derneğin faaliyetlerini yansıtan yazılar, haberler yazıyordu. Bir de sanat dışı işleri vardı. Nihat Erim'in verdiği İngilizce siyasi yazıları veya özetlerini Türkçe'ye çevirmek. Münir Berik'in verdiği magazin yazılarını Türkçeleştirmek. Bütün bunları masasındaki bizim evdeki babamın daktilosunun bir benzeri olan Erika daktilosuyla yazardı. Sonradan başbakanlığı dönemleri dahil hiç bırakmadığı ünlü daktilosuyla. Ratip Tahir, Hakkı Hoca ve Hüseyin Cahit. Ulus'la tanışıp arkadaş olduklarım arttıkça gazetede zaman geçirmenin çekiciliği de artıyordu. Tabii muhabir olarak günümün büyük kısmı dışarıda haber takibinde geçiyordu. Fakat dış işleri bitirip gazeteye döndükten ve masa başında yazı çiziyle ilgili iç işleri de tamamladıktan sonra odalar arası ziyaretlere de vakit bulabiliyordum. Bülent Ecevit'in odasında kendisinin de tiryakisi olduğu çay içilirdi. Ratip Ağabey dediğimiz ünlü ressam ve karikatürist Ratip Tahir Burak'ın odasında kahve. Ratip Ağabey bizden yaşça epey büyüktü ama bizimle arkadaş gibi konuşurdu. Herkese takılırdı. Odasının karşısında fotoğrafhane vardı. Orada da önce kıdemli foto muhabirlerinden Hilmi Şahenk'i tanıdım. Fakat o bir süre sonra ayrıldı. Yerine Hüseyin Ezer geçti. Cin gibi bir foto muhabiriydi. Çok çalışkandı. Spor servisinde kıdemli yazar ve yönetici Ferit Karslı ve yardımcısı Cemal Saltık vardı. Oraya da aynı gelişme oldu. Saltık şefliğe geçti. Daha sonra öteki kitapta anlatacağım gelişmeler sırasında Vatan'dan Cüneyt Arcı Yürekiler, Reuters'ten Haluk Tuncalı da Ulus'a geçtiler. Bizim muhabir kadrosuna katıldılar. Cüneyt Arcı Yürek'in gazeteciliğini biliyordum. Seçim gecesindeki muhabirliğinden ve anılarından da söz ettim. Onunla çabuk anlaştık. Haluk Tuncalı'yla da dünyanın en çelebi adamlarından biriydi. İyi İngilizce bilirdi. Hoş sohbetti, espriden anlardı. İleride yakın dostluğumuz olacaktı. Ratip Tahir Burak'ın takıldıklarının başında Hakkı Hoca gelirdi. Soyadı Unan'dı. Burak'tan daha ileri yaştaydı. Burak onunla yaşını abartarak dalga geçerdi. Allah'tan Hüseyin Cahit var da seni burada tutuyorlar derdi. O da ona hadi oradan resimci, bıktık senin o soğuk şakalarından derdi. Hakkı Hoca'nın asıl görevi daha önce değindiğim eski yazı yeni yazı işiyle ilgiliydi. O konuda çıkan tüm sorunlar onun önüne giderdi. Ama her günkü öncelikli işi Hüseyin Cahit Yalçın'ın eski yazıyla yazdığı baş yazıları daktilo ile yeni yazıya çevirmekti. Hüseyin Cahit Yalçın 1875 doğumluydu, mülkiye mezunuydu. Gazeteciliğe de politikaya da Sultan Abdülhamit zamanında başlamıştı. İttihat ve Terakki Partisi mensubu olarak Osmanlı Meclisi'nde mebusluk yapmıştı. Aynı zamanda Tanin gazetesini çıkarıyor, baş yazılarını yazıyordu. 31 Mart olayında öldürülmekten güç kurtulmuştu. İsyancılar Hüseyin Cahit zannettikleri ona benzeyen bir başka milletvekilini vurmuşlardı. Cumhuriyet döneminde de Yalçın'ın başına işler açılmıştı. İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmişti. Beraat etmesine rağmen bir süre gazetecilik yapamamış ama sonra İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasından sonra gazeteciliğine ve yazarlığına yeniden başlamış, ayrıca yeniden milletvekilliğine de seçilmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tanin'de yazdığı başyazılarla demokrasi cephesini tutuyor, Alman faşizmine şiddetle hücum ediyordu. Savaşın bitişinden sonra da Sovyet komünizmine veryansın ediyordu. 1945'te 4 Aralık'taki Tan gazetesi baskınından önce Tanin'de yazdığı Kalkın Ey Ehli Vatan yazısıyla o olayın tahrikçisi sayılmış ve eleştirilmişti. Daha sonra Tanin'i kapatmış Ulus'un eski başyazarı Falih Rıfkı Atay'ın ayrılmasıyla onun yerine getirilmişti. Baş yazıları birinci sayfanın solunda yukarıdan aşağı inen tek sütunda yayımlanıyordu. Nihat Erim sayfanın alt tarafındaki iki sütunluk yazısıyla ikinci baş yazar gibi görülüyordu. 1950 seçiminde kazanan CHP'li 68 milletvekilinden biri Hüseyin Cahit Yalçın'dı. Şansı adaylığının Kars'tan olmasıydı. Kars'ta CHP kazanmış tüm milletvekillerini çıkarmıştı. Meclisin 75 yaşındaki en yaşlı milletvekili olarak ilk oturumu o yönetmişti. Gazetede onu gördüğümüz zaman yakın tarihimizi görmüş gibi olurduk. Konuşmaya teşvik edilmezse konuşmazdı. Genellikle yazısını bırakıp giderdi. Nihat Erim oradaysa ona uğrardı. Bazen de yazı işleri müdürlerine. Biz muhabirlere selam verip hatırımızı sormakla yetinirdi. Onun anlattıklarını dinleme olanağını daha sonraları yeni Ulus döneminde bulacaktım. Hüseyin Cahit'in eski yazıyla yazılmış yazılarını Hakkı Hoca'nın masasında görürdük. Kullandığı kağıdın boyu bosu değişikti. Eskiden eser-i cedid yani yeni eser denilen ama halk arasında eser cenit adını almış olan kağıtlar vardı. Bugünkü A4'lere göre boyları daha uzun, enleri daha kısaydı. Onların çizgili olanları da vardı, küçük kareli olanları da. Hüseyin Cahit Yalçın küçük kareli olanlarını kullanırdı. Ama şöyle, onları eninden ikiye katlardı, yani ipince ve uzun bir kağıt haline getirirdi. İnci gibi bir eski yazıyla yukarıdan aşağıya doldururdu. Düzeltme de yapmadığı için baş makaleye ayrılan yerin ölçüsüne göre nerede duracağını bilirdi. Şimdi yazıların nerede duracağı bilgisayar ekranında vuruş hesabıyla görülüyor. Hüseyin Cahit'in boyunu bosunu bildiği ince, uzun ve kareli kağıtları bugünkü bilgisayarların o işlevini görürdü. Ulus'un öteki ünlü yazarları da ilginç kişilerdi. Biri Nurettin Artam'dı, o sırada 50 yaşlarındaydı. Öteden biri ikinci sayfadaki yankılar köşesinde toplu iğne imzasıyla yazardı. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı yıllarında radyodan her akşam dinlediğimiz radyo gazetesini hazırlayan heyetteydi. Nurullah Ataş da Ulus'un kadrosundaydı. Sanırım haftada bir yazardı. Biz gençlerle her vesileyle konuşur, düşüncelerini anlatırdı. Onu ileride yazdığı dergi ve gazetelerin yayın yönetmeni olarak daha yakından tanıyacaktım. Ve her defasında kendisinden bir şeyler öğrenecektim. Eski Basın Yayın Genel Müdürü ve Siyasal Bilgiler'de siyasi tarih hocası Ahmet Şükrü Esmer, Ulus'un dış politika yazarıydı. Onunla da dış gezilerimiz olacaktı. İkinci baş yazarımız ve siyasi patronumuz Nihat Erim yazar kadrosunun patronuydu. En sık gördüğümüz ve görüştüğümüz oydu. Ulus'un çok sayıda da arada bir yazarı vardı. Çoğunu zaten daha önce Yavuz Abadan, Agah Sırrı Levent, Emin Erişirgil gibi. Babam da onlardandı. Tabii aralarına katıldığım gazeteci kadrosu Ulus gazetesinde tanıdıklarımdan ibaret değildi. Ankara küçük şehir veya gidilecek yerleri sınırlı olan bir şehir. Başka müesseselerde çalışsalar da gazeteciler birbirlerini hemen her gün görebilirlerdi. Ulus'un dışındaki basın mensuplarından da tanıştığım veya zaman içinde tanıyacağım, arkadaş olacağım daha birçok genç gazeteci vardı. Çetin Altan, Mehmet Kemal, Şinasi Nahit Berker, Fethi Giray, Nusret Baban, Nizam Payzın, Niyazi Kotay, Yalçın Uraz, Seyfettin Turhan, Turhan Aytul, Ahmet Küflü, Fuat Ökmen, Turgay Üçöz onlardandı. Kısa bir süre sonra en gencimiz Oktay Ekşi de aramıza katılacaktı. Kıdemli gazetecilerden de Ankara Ajansı sahibi Kemal Zeki Genç Osman, Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Mekki Said Esen, Vatan'ın temsilcisi Sabahattin Sönmez, Hürriyet'in temsilcisi Emin Karakuş Ağabey diye hitap ettiklerimiz arasındaydı. Çoğuyla ileride bu kitapların konusu olan olaylar sırasında sık sık birlikte olacaktık. Evet, artık muhabirler, foto muhabirleri, istihbarat şefleri, gazete yöneticileri, yazarlar, çizerler, temsilciler arasında ilk iş hayatımın içindeydim. Gerçi bu iş hayatımın yanında öğrencilik hayatım da sürüyordu. Fakat doğrusu onu biraz ihmal etmeye başlamıştım. Kendimi artık öğrenci gibi değil, gazeteci gibi görüyordum. Benim için bu kitabın konusu olan değişim yılları içindeki en önemli değişim buydu. Bu kitabı bitirirken. Böylece evimizdeki, mahallemizdeki, Ankara'daki, Türkiye'deki ve dünyadaki değişimlerden sonra günlük hayatımdaki bu köklü değişimi de anlatmış oldum. 1950'li yılların bundan sonrasında bütün bu değişen şeyler bir süre nispi, yani görece bir istikrar dönemine girecek. Dünyadaki iki dünyalılık da yerleşikleşecek. Türkiye'deki Demokrat Parti iktidarı da. Benim ilk işim de öyle. O artık bir meslek haline gelip devam edecek. Tabii bu olayların ana çizgileriyle ilgili bir istikrar. Aslında hiçbir şey yerinde durmuyor. O ana çizgilerin etrafında gene her şey bazen olumlu bazen olumsuz yönde hareket edecek. İç politikaya bakalım. Türkiye'de 1950'nin ilk yıllarını Metin Toker, Demokrat Parti'nin altın yılları diye niteler. Bu saptama bazı açılardan çok doğrudur. O altın devrinden sonra ise tartışmalı yıllar gelir. Arkasından da kavgalı yıllar. Dünya politikasına bakalım. Dünya zaten bu kitapta da hep kavgalı yıllar içindeydi. Ama o kavgalı yılların dozu yeni yeni krizlerle artacak. Doğu ile Batı arasında karşılıklı olarak tırmanan atom bombası tehdidinin de etkisiyle sık sık dünyanın sonunun geldiği korkusu yaşanacak. Tabii hem Türkiye'de hem dünyada güzel şeyler de olacak. Özellikle kültür ve sanat alanında. Yeni şiirler, romanlar yazılacak, şarkılar söylenecek, oyunlar oynanacak, resimler yapılacak, filmler çekilecek. Ben de bu anlattığım dönemdeki gibi bundan sonraki dönemde olan biteni de yeni bir kitapta anlatmaya çalışacağım. Siz değerli okurlarıma tekrar teşekkürlerimi ve en iyi dileklerimi sunarım. Altan Öymen, Büyükada, 2004.
Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ölgün. Bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu. Ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ölgün. Bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu.